Sayfa 113. İsterdim ki o hayatın içinde ikimizin arasında gizli kalan hiçbir şey olmasın. Birbirimize kızacağımız, duymaktan korkacağımız, kişinin belki kendisine bile asla itiraf edemeyeceği şeyleri bile anlatalım. O kadar çıplak kalalım, bütün o yıllarca kurmaya çalıştığımız benliğimizi öylesine unutalım ki artık ayrı insanlar olmaktan çıkalım. Karşımızda sürekli açılan kapılardan hiç korkmadan, sonunun ne olacağını düşünmeden geçip o gizli dehlizlere girelim. İçimde hiç nedensiz bir his vardı. Sanki onunla öyle bir şey bulacaktık ki, yalnızca ikimize ait, ikimizi buluşturan, bizim farkında bile olmadığımız, yalnızca bize verilmiş ve ancak bir araya geldiğinde hayatın coşkusunu ortaya çıkartacak iki ayrı parça. Yoksa aslında hiç tanımadığım, yalnızca sınırları çizilmiş konuşmalarla anlamaya çalıştığım bu adamı böylesine yakın hisseder miydim kendime? Başka hiç kimsenin olmadığı kadar yakın. O benden cevap beklerken geçen saniyeler içinde bunları düşünüyordum işte. Böylesine düzenli cümleler değildi. Karma karışıktı kafam ama içimden beni kenara itip çıkaracak şey bir anda bu taksinin ve sonra da hayatımızın yönünü değiştirecek, ona engel olamayacağını sanıyordum. Her şeye boş verip elimi tut gidelim diyecektim ve sonra uzaklara. Evet, gerçekte yapmak istediğim buydu işte. Ama yapamadım. Donmuş bir sesle, "Rica ederim bu bahsi kapatalım. Ben bunu sizin şakalarınızdan biri sayıyorum. Kocaman bir şaka, orada kalsın." dediğimi hatırlıyorum. Belki de o anda bunu yapabilseydim. Bir kez olsun böylesine cesur olabilseydim. Ne olursa olsun her şey değişirdi. Yalnız benim için değil, herkes için. İşte böyle başladı, bir ayrılıkla, daha başlamadan ayrılarak. Taksinin camından dönüp ona baktım. Bir an durdu, sonra geri dönüp oteline doğru yürüdü. Başında şapkası, ince kumaştan yazlık ceketinin arkası biraz kırışmış, biraz öne eğilerek, yavaş yavaş inen sesin içinde. O silik görüntü bir fotoğraf gibi aklımda. Öyle çok tekrarlanacaktı ki, giderken, hep giderken. Sonra zaman geçti. Ne zaman sokağa çıksam, alışverişe gitsem, hep ayaklarım beni oraya götürdü. Kim bilir kaç kez o meleklerin olduğu salona girdim. Herhalde köşede küçük bir taburede oturup kitap okuyan üniformalı kadınlar, benim o resimle gizemli bir bağım olduğunu düşünüyordu artık. Kim bilir kaç kez orada, o resmin karşısında durdum. Ve bu yaşananların bir hayal olup olmadığını düşündüm. Elbette bir hayaldi. Küçük bir kadının hayali. O ne yaptığının farkında bile değildi. Hem farkında olsa ne değişecekti ki? İmkansız şeyler. O günlerde imkansız şeyler üzerine kitaplar okuyordum. Yüzyıllar önce tutulmuş günlükler. Ateşli aşk satırları. Çaresizlikle bekleyerek imkansız bir aşkın acısıyla geçip giden bir ömrün anlatımları. Zaten yaşananlar yazılmıyor ki. Yine o günlerde böyle filmler oynuyordu sinemalarda. Yasak ilişkiler yaşayan kadınlar, gizli aşklar, insanın içini ürperten gelgitler. Tehlikeli ilişkiler. Hem artık kimse bunları eskisi gibi yadırgamıyordu. Evet, yadırgamıyordu ama hep acıklı bitiyordu bu filmler. Kendi kendime sokaklarda yürürken gülümsüyordum istemeden. Sonra farkına varıyordum. Sanki yanımdan geçip giden bu kalabalık yalnızca bir görüntüydü. Sanki burada değildim. Öylesine kopup gidiyordum. Bambaşka bir dünyaya geçiyor ve orada her şey mümkün olduğuna kendimi inandırıyordum. Bir yandan günler geçtiği halde neden hala aramadığını düşünüyordum. Evet, itiraf etmeliyim ki artık her sabah ondan bir haber almak için uyanıyordum. Ankara'daki günler gibi, onun geleceğini beklediğim öğle yemekleri gibi. Evden arayabilir diye çıkmak istemiyordum ama evde de duramıyordum. Kendi kendime neler kurduğumu bir bilseniz. Acaba çok mu sert konuşmuştum? Belli ki büyük bir güçlükle söyleyebildiği şeyleri birdenbire bir yabancı gibi hayretle karşılayıp onu utandırmıştım. Ama bu kadar çabuk vazgeçtiyse zaten yalandı diyordum kendi kendime. Ona karşı tümüyle ilgisiz olduğum oyununa inanmış olabilir miydi gerçekten? Belki de aramaya çalışıyor ama bir yolunu bulamıyordu. Ama insan hiç değilse bir kart da atamaz mıydı? Ya kart Turgut'un eline geçerse? Bunu da düşünüyordu tabii. Aman canım, şöyle birkaç satır teşekkür etmek için basit bir şey yollayamaz mıydı sanki? Derken aklımı başıma topluyor, en doğrusunu yaptığımı, onun da daha otele girer girmez kendine geldiğine, bu çocukça hayalin sanki olmamış gibi unutulup gitmesi için zamanın geçmesini beklediğine karar veriyordum. Herhalde koskoca adam yaptıklarının deli saçması olduğunu anlamış, bu çılgınlık anının böyle kolaylıkla geçip gitmesine sonradan memnun olmuştu. Hem ne belliydi başka kadınlara da böyle kur yapmadığı, onları da baştan çıkartmaya çalışmadığı. Ne düşünürsem düşüneyim, gerçekte istediğim tek şey o eşsiz anı bir daha yaşayabilmekti. Onu yeniden canlandırabilecek bir telefon, bir mektup, bir haber, hepsine razıydım. Bir keresinde telefonun başında oturmuş tırnaklarımı kemirirken neredeyse ben arayacaktım. Başka bir kadının adını verip bağlatmayı kuruyordum. Turgut bütün bunların farkında değildi ama burada iyice sıkıldığımı düşünüyordu. Ara sıra davetlere katılıyorduk. Önceleri hafta sonları bir yerlere gitmeye çalıştık ama sonra onun işleri yoğunlaştı. Evde de çalışmaya başladı. Belki de zamanla insan hayatın sıradanlığına alışıyor. Beklentileri olmayınca sorgulamaya gerek duymuyor. Oysa öyle yalnızdım ki. Postacı sürekli mektup taşıyordu. Annemlerden, arkadaşlardan ama ondan bir şey geldiği yoktu. Ondan gelmedi ama o günlerde beni çok sevindiren kart aileden geldi. Sen tut koskoca bir bereket tanrısı resimli kartı, öylece yolla. Deli kız, mezarların içinde sonsuza kadar korunacağını sanan bu aptal krallardan çok sıkıldım. Seni de çok özledim. Leyla, Madame Butterfly oynuyormuş. Bilet al, birlikte gidelim, haftaya geliyorum yazmış. Öyledir o. Yerin 100 metre altında bile olsa, dünyanın ta öteki köşesinde kimin ne yaptığını bilir. Sanki biraz sonra kapıdan girecekmiş gibi sevinçten havalara sıçradım. Hemen gidip odasını hazırladım. Doğrusu onu bizimle biraz kalması için ikna etmeyi düşünüyordum. Nerelere gideceğimizi, hangi lokantalarda yiyeceğimizi, tiyatroları, konserleri ayarladım. Ben havaalanına onu karşılamaya gitmeyi kurarken, bir sabah kapı deliler gibi çalmaya başladı. Sabahlığımı giyip zar zor yetiştim. Elinde bavulu ve bir de zarfla içeri girdi. Çocuk gibi birbirimize sarıldık. Ben ağlamaya başladım. ''Aa, ne oluyor?'' dedi. ''Korkutma beni, ne var ağlayacak? Yoksa kaza kaza arzın merkezine seyahate çıkıp bir daha dönmeyeceğim mi sanıyordun? Bana bir şey olmaz, bak sapasağlam geldim.'' Çaylarımızı içerken elindeki zarfı uzattı. ''Al bak, kapıda buldum, sana gelmiş.'' dedi. Zarfı aldım. Elias'ını tanımıyordum, ucunu yırttım. İnanılacak şey mi? Ayla, bunca zamandır beklediğim mektupla birlikte girmiştik kapıdan. Ondan geldiğini görünce kıpkırmızı oldum. Ne bahane uydurduysam içeri gidip kapıyı kapadım. Kısa bir mektuptu, oldukça resmi bir dille yazılmıştı. Hanımefendi, evvela araya giren pek çok şey sebebiyle ev sahipliğinize teşekkür etmekte geciktiğim için beni lütfen affedin. Bildiğiniz üzere birçok seyahate gidip gelmem icap etti. Pek sıkıcı yerler. Neyse ki melekler hep benimle beraberdi. Yakın bir zamanda görüşmek üzere, hürmetlerimle. Altına mühür gibi isminin baş harfini çizmişti. İşte bu kadar. Başkası okusa bir şey anlar mı bilemem ama ben anlamıştım. Hiçbir şeyi unutmadığını, o günü hep yanında taşıdığını, söylediklerimin hislerini değiştirmediğini. Melekler hep benimle beraberdi demişti. Mektubu saklayıp geri döndüm. Titrek bir kalemle, siyah mürekkeple yazılmış birkaç satır, bir anda dünyanın renklerini, hayatın ışığını böylesine değiştirebilir mi sahiden? Değiştirebildiğini o gün öğrendim. Sözcükler böylesine güçlü mü? Evet, sahiden de güçlü. Bütün o hayatlar silinip gidiyor, yapılanlar unutuluyor. Hatırlanması imkansız sayısız andan, gündelik hayatın içindeki tanımsız duygulardan, sürekli yenilenen, yenilenen ve sonunda bütün o eski suretlerini geçmişte bırakan koskoca bir ömürden geriye bir tek sözcükler kalıyor. Ayla bana yeni bulduğu gizemli bir kentin öyküsünü anlatırken, o tabletlerin üzerine kazınmış sözcükleri aktarmıyor muydu? kendilerini öven, uygarlığa unutulmayacak bir isim bırakmaya çalışan, belki de binlerce yıl sonra işte o kapıyı açan bir kadının, kendi hayatlarını okumasını isteyen kralların yazdırdığı tabletlerdi bunlar. Ne ummuşlardı kim bilir? Arayıp da bulamadıkları ölümsüzlüğün ancak bu kargacık burgacık harflerde mümkün olduğunu anlamışlar mıydı? Ne dağların arkasında, ne gizemli su çiçeklerinin iksirinde, ne de çağlara meydan okuyan taş anıtların görkeminde. Anıtlar konuşmaz. Heykeller gerçek bir öyküyü aktaramaz. Dilden dile geçen, ölmüş tanıkların efsaneleriyle kuşaktan kuşağa aktarılan her şey değişip bozulur. Bir tek sözcükler, kilden bir tabletin, bir papirüsün, bir kumaş parçasının ya da bir kağıdın üzerinde eğer ölümsüzlük diye bir şey varsa sizi zamanın acımasızlığına karşı direnerek uzaklara taşıyabilir. İşte zamanında yerlerin ve göklerin hakimi olduğuna inanan bir kralın sözcükleri binlerce yıl sonra bambaşka bir dil konuşan, saçlarını at kuyruğu yapmış bir kadına ulaşıyor. Ve onun ellerinde yavaş yavaş bütün öykü bilinmez bir dilin şifrelerinden herkesin anlayabileceği bir biçime dönüşüyor. Binlerce yıldır unutulmuş olan yerlerin ve göklerin hakiminin bilinmez bir geleceğe duyurmaya çalıştığı şey, bir rastlantılar zinciriyle binlerce yıl sonra tozları temizlenerek gün ışığına çıkıyor. Keşke yalnız büyük kralların, zalim imparatorların değil, sıradan insanların içindeki gizemli metinler de böyle bir yerlere gizlenip binlerce yıl sonra çözülebilseydi. Ama çoğumuz söylemek isteyip de söyleyemediklerimizle bu dünyayı bırakıp gidiyoruz, değil mi? Bizi en çok tanıdığını sananlar bile aslında gerçekte tanımıyorlar. Evet, sözcükler güçlüdür. Ve eğer kadınların kalbine giden bir yol varsa, inanın bana o sözcüklerden geçer. Hatta o yol sözcüklerle döşelidir. Başka hiçbir şey doğru bir söz dizimi kadar bir kadının başını döndüremez. Tıpkı tılsımlı sözcüklerin masalların kapısını açması gibi. Yoksa Cyrano'yu unuttunuz mu? Evet, onun beni baştan çıkartmasının nedeni de sözcüklerdi. Ondan başka kimsenin o biçimde bir araya getiremeyeceği sözcükler. Havadan sudan konuştuğumuz o Ankara günlerinde olmuştu ne olduysa, farkına bile varmadan. Ama sonra özenle seçilmiş cümlelerin yazılacağı mektuplar gelecekti. Çok sonraları bir keresinde şöyle yazmıştı. Ne zamandır artık hayatım puslu, soğuk bir sonbahara döndüğünü sanıyordum. Seni gördükten sonra birdenbire güneşli bir sabaha uyandım. Şimdi dünyanın neresine gidersem gideyim, hangi mevsimde olursak olalım, seni düşündüğüm zaman. Hayır, yanlış söyledim. Çünkü senin yüzün, gülüşün hep benim yanımda. Hep güneşli, ışıltılı bir gün yaşıyorum. Acaba benim için dünyanın ışığını değiştirdiğinin farkında mısın? O mektupları nasıl beklediğimi size anlatsam belki de gülersiniz. Ama gülmeyin. Evet, bugünlerde artık kimse mektupları, posta kartlarını umursamıyor. Birbirlerine cep telefonlarından geçen kısaltılmış cümleler yazıyorlar. Görüntülü telefonlarla konuşuyorlar birbirleriyle. Ama hiçbir şey sözcüklerin yerini alamaz. Yüzlerce yıldır herkesin birbirine söylediği bir sözü, o söylediği zaman birdenbire bütün hayatınız değişiverir. Bir anda ezberlediğim o satırlar bana şimdi yine ayaklarım yerden kesilmiş duygusu veriyordu. Ayla ile Londra sokaklarında yürürken, nehir kıyısında oturup sigara içerken, parkta ıslak yaprakların üzerinde çocuklar gibi koşarken, yeni açılan Luna Park'taki fırdön diye binmiş çığlıklar atıp yuvarlanırken, üşüyüp yakalarımızı kaldırmış, birbirimizin koluna girmiş, ısınacak bir kahve ararken, sonra buğulu pencerelerin arkasından iki katlı otobüslerin geçtiği caddelerdeki insan kalabalığına bakıp çene çalarken. Bu bir sırdı ama ondan gizleyemezdim. Sonunda bir pastanede oturmuş çaylarımızı içerken ona anlatıverdim. Müzeyi, melekleri, yüzyıllar öncesinden gelen müziği, bana söylediklerini. Gözlerini her zamanki gibi şaşkın açıp beni dinledi. Sen delirmişsin, dedi. İşte ben de ona aynen böyle söyledim, dedim. Tam bir şey daha söyleyecekti. Elimi dudaklarına götürdüm. Ama dedim, sen şimdi sakın bana kötü bir şey söyleme, olur mu? Güldü. Ne yapayım, duymak istediklerini mi söyleyeyim? Zaten sen duymak istediklerini söyleyenleri seversin. Aman peki, nasıl istersen. Hem zaten ne söylesen boş, her şey olacağına varır. Evet, o biliyordu. En güçlü imparatorların bile hayatın karşısında maskaraya döndüğünü, kendilerini tanrı sanan budalaların zamana karşı durabilmek için onca çırpındıktan sonra ancak hırsızların talan ettiği tapınak mezarlar ve sonunda açılır açılmaz dağılan mumyalardan fazla bir şey yapamadıklarını biliyordu. Her şey olacağına varır. İtiraf etmeliyim ki hala olup biteni ciddiye almıyordum. Ben hala bütün bunları bir oyun gibi görüyordum. Biz onunla imkansız bir flört içindeydik. Benim zamanından önce yaşlanmış hayatımı biraz renklendiren, şarkılardan, sokaklardan, sözcüklerden yeniden coşku duymamı sağlayan bir şey. Hepsi bu. Bu öyle garip bir duyguydu ki sanki zihnim birdenbire açılmış, çevremde olan biten ne varsa en küçük ayrıntısına kadar büyük bir açlıkla kaydediyordu. Yalnız görüneni değil, onların arkasındakini, gizlenmiş olanları bile görebiliyordum sanki. Önünden geçtiğim bir duvarın arkasındaki bahçeden çiçeklerin kokusunu alıyor, kalabalıkta ağır ağır yürümeye çalışan yaşlı bir kadının neler hissettiğini düşünüp gözlerim doluyor, her şeye, herkese dokunmak istiyor, içimde anlatılmaz bir coşkuyla yerimde duramıyordum. O güne kadar öylesine dinlediğim o basit aşk şarkıları şimdi bana benim için söylenmiş gibi geliyor. Her şarkı gizli anlamlar taşıyordu. ''Bana bak, sen su gibi aşık olmuşsun.'' dedi Ayla. ''Bu işin sonu hayırdır değil. Sakın fazla ileri gitme. Çocuk oyunu mu bu?'' ''Aşk mı? Yok canım, sen de. Nereden çıkartıyorsun bunları? Sana da bir şey söylenmiyor.'' ''Çocuk mu kandırıyorsun? Dua et de başka kimse anlamasın. Her halinden belli.'' Önüme baktım. Haklı mıydı gerçekten? Bir an yıllar önceki karşılaşmadan ona söz edip etmediğimi düşündüm ve kızardım. Hayır, etmemiştim. Eğer bunu bilseydi mutlaka korkardı. O yalnızca balodaki dansı ve otelde sürüp giden sohbetleri biliyordu. Ama herkes kadar. Şimdilik biraz endişeyle kaşlarını çatsa da henüz işin alayındaydı. Zaten o anda kim bütün bunları ciddiye alırdı ki? Danslar, melekler, rastlantılar. Gerçekten de kurulmuş bir oyunun parçalarına benziyordu her şey. Hadi çıkıp biraz yürüyelim dedi Ayla. Buralara kadar seninle çay salonlarında çene çalmaya gelmedim. Küçücük çocuğu evlendirmenin sonu bu olur. Hala oyun oynuyor. Nasıl özlemiştim onun bu her zaman neşeli halini. En acı zamanlarda bile her şeyi alaya alabilen rahatlığını. Her zaman yanımda olduğunu bilmenin verdiği o güveni. Şairin söylediği gibi. Her şey gidiyor. Bir tek o, dostluk hep yanı başımızda kalıyor. Yüzü bütün yaz güneşten yanmış, iyice esmerleşmişti. Büyük siyah gözlerinin kenarlarında çizgiler gördüm. Böyle giderse zamanından önce yaşlanacaktı. Bu kız kendine hiç dikkat etmez ki zaten. Bizden belki birkaç yaş küçük kızlar bellerinin çevresinde renkli halkalar çeviriyorlardı. Şimdi herkesin yeni eğlencesi buydu. Kadınlı erkekli bir grup atlı onların yanından yavaşça geçti. Nehir kıyısında yürürken birden bir rüzgar esti. Kuru yapraklar uçuştu. İkimizin de etekleri havalandı. Eteklerimizi tutup koşmaya çalışırken ikimiz de hem çığlıklar atıyor hem kahkahalarla gülüyorduk. Herkes bize bakıyordu ama bizim umurumuzda bile değildi. Sanki bir rüzgar bizi birdenbire çocukluğun bahçesine savurmuştu. Akşam hep birlikte yemeğe çıktığımızda Turgut, ertesi sabah birkaç günlüğüne Cenevre'ye gideceğini söyledi. Neyse ki Ayla Hanım tam zamanında geldi, sen de yalnız kalmayacaksın. Evet biliyorum, böyle her şeye bir anlam vermek delilik belirtisi, başka şey değil. Ama ne yapayım ki böyle yeniden hatırlayınca olup bitenler sanki gizli bir elin dokunuşuyla örülüyormuş gibi görünüyor. Ayla kaçamak bir bakışla gülümsedi. Evlenmeye karar verdiğim zaman inanamamıştı. Sonra onu görünce tümden karşı çıktı. Onun deyimiyle bu adam başlamışken bitirmek için okunan sıkıcı kitaplara benziyordu. Üstelik pek çoğunu acaba ne olacak diye okursun ama sonunda hiçbir şey olmaz demişti. Sen de hep böyle acımasızsın. Öyle mi? Hayatın söz konusu olduğu zaman biraz acımasız olsa niye edersin? Benim böyle bir evlilik yapmamı bir türlü anlayamıyordu. İnsan burnunun dikine gider ama bari değecek bir şey için gider. Sümsük bir koca bulmak için değil diyecek kadar da kızmıştı bana. Yazdığı mektuplarda da onu hiç sormaz, evlilikten söz etmezdi. Sanki hala biz iki arkadaş yalnızca uzak kentlerde yaşadığımız için ayrıydık. Turgut'un da ondan fazla hoşlandığı söylenemez. Beni bile fazlasıyla patavatsız bulan bir adamın, bir de üstüne üstelik yüksek sesle aklına eseni söyleyen Ayla'yı beğenmesi herhalde beklenemezdi. Ama her zamanki kibarlığıyla ona kazılarla ilgili sorular sordu. Cevaplarını ilgiyle dinlermiş gibi göründü. Aslında dinledi de, böyle her konuda bilgi almak hoşuna gider. Ertesi akşam Madame Butterfly'a gittik. Smokinli beyler, tuvaletli hanımlar, ışıltıyla yanan pırlantalar, eski bir zamandan kalmış kırmızılı giysileri ve pudralı peruklarıyla yer göstericiler. Kraliyet ailesinin atlı arabasının yanından, girişin iki yanına dizilmiş, gelenleri izleyen kalabalığın arasından içeri girerken, bir Türk şarkıcının uyandırdığı bu hayranlıktan biz de kendimize pay çıkartıyorduk. Ortalarda bir yerlerde oturduk. Herhalde gelenlerin içinde en sade, en genç ikili bizdik. Salonun ışıkları kapanmadan siyah elbiseli, bıyıklı bir bey yanımıza geldi. Elindeki paketi bana uzatıp, "Hoş geldiniz, bunlar sizin," dedi ve hızla uzaklaştı. Kendimi birden casus filmlerindeymiş gibi hissettim. Şaşkınlıkla pakete baktım. "Açsana," dedi Ayla fısıltıyla. Açtım. Pakette iki yelpaze vardı. Siyah, incecik, kuşlar ve çiçeklerle bezeli. Bir de küçük bir kağıda yazılmış not. "Bilir misiniz, eskiden hanımlar her yere yelpazeyle giderlermiş. Eğer sağ elinizde yüzünüzü kapatacak şekilde tutarsanız, bu peşimden gel demekmiş. Eğer aynı şeyi sol elinizde tutarak yaparsanız, peşimi bırak. Eğer göğsünüzün üzerinde genişçe açarsanız, aşığım demek. Güle güle kullanın." Altında da her zamanki gibi büyük ve şekilsiz bir F harfi, imzası. Işıklar tam o sırada kapandı, perde açıldı, müzik başladı. Bende artık operayı seyredecek hal kalmadı tabii. Ayla'nın göz ucuyla bana baktığını hissediyordum ama hiç oralı olmuyordum. Nasıl olmuş da geldiğini görmemiştim. Mutlaka yalnız değildi. Yoksa karısı da mı vardı yanında? Öyle olsa bana paket yollayabilir miydi? Belki de önceden vermişti. Belki kendisi gelmemişti, biriyle yollamıştı. Yok yok, gelmese bizim orada oturduğumuzu nereden bilecekti? İyi ama önceden bilmese hediyeyi nasıl hazırlayacaktı? Kafam iyice karıştı. Belli ki gelmiş. Üstelik önceden bizim geleceğimizi, yalnız olduğumuzu da öğrenmişti. Sahiden delirmiş dedim içimden. Yapılacak şey miydi? Kolumu sıkıp fısıltıyla, "Çatlatırsın insanı," dedi Ayla. "Nedir onlar öyle?" "Yelpaze canım, al biri de senin. Görüyorum yelpaze olduğunu. Nereden çıktı? Kim yolladı diye soruyorum. O not neyin nesi?" "Not mu?" "Bir şey değil. Yelpaze sözlüğü." "Yelpaze sözlüğü mü?" "Evet. Yelpaze ile neler yapılacağını, ne anlama geleceğini yazıyor." "Bravo. Dünya birbirine girmiş. Beyefendi yelpaze sözlüğüyle meşgul. Bir de bana kaçık derler. Nereye bakıyorsun sen öyle?" "Gördüm gördüm. İşte bak en önde. Sol tarafta. Dur bakma, belli olacak." "Belli mi olacak? Sanki onun da çok umurunda." Arkamızdan birinin uyarısıyla sustuk. O güzel ama acılı sesi dinledik sonra. Diyordu ki, "Seni gördüğüm an sevdim. Bana hayatım boyunca duymadığım şeyler söyledin. Onun için mutluyum, çok mutluyum." Adam cevap veriyordu. "Bana ellerini ver, bırak öpeyim. Kelebeğim. Tam sana uygun bir isim. Hassas kelebek." O sesin büyüsü tek tek hepimizin ruhuna işledi sanki. Derler ki, gemiciler açık denizde bir kelebek yakalarsa, kanadından bir iğneyle güverteye tuttururlarmış. Adam cevap veriyordu. "Belki doğru ama nedenini biliyor musun? Bir daha uçup uzaklara gidemesin, hep orada kalsın diye." Ama mutluluk, rengarenk çiçeklerle dolu bir ev, neşeli şarkılar, yavaş yavaş kederli bir kadının bekleyişine dönüşüyordu. Uzaktaki limana girecek bir geminin top atışlarına bağlanan bir hayata. Renkli parlak giysiler, şeffaf kağıttan dekorlar, sanki bir bahçe gibi her yeri kaplayan çiçekler, ışık ve gölge bizi içine çekmekte gecikmemişti. Sonunda bebeğine söylediği veda şarkısında, "Annenin yüzüne iyi bak, sonradan hatırlamak için," dediği zaman, artık gözlerimizden akan yaşları durduramıyorduk. Yalnız biz değil, herkes. Perde kapanırken bütün salon ayağa fırladı. Deli gibi vuruyorduk ellerimizi birbirine. Bir yandan hele o son şarkı ile o kızın acısı yüreğimize saplandığı için, bir yandan Gencer'in burada böyle alkışlanması bize anlatılmaz bir coşku vermişti. Sanki biz alkışlanıyormuşuz gibi Ayla bana sarılıp öptü. Bravo, bravo sesleri yükseliyordu her taraftan. Gözlerimin önünde yaşlardan bir perde vardı. Sanki yağmurlu bir camın arkasından bakıyordum sahneye. İnanılmaz bir şeydi. Böyle ne kadar zaman ellerimiz artık acıyana kadar alkışladık. O perde kaç kere açılıp kapandı bilmiyorum. Sonra birden gördüm. Dönmüş bana bakıyordu. Yelpaze sağ elimdeydi. Öylece yüzümde tutarsam peşimden gel demiş olacaktım. Ama büyülü bir andı. Elbette böyle bir şey yapmayacaktım. Sol elimi aldım. Bir an sanki gülümsediğini gördüm. Ve yüzüme tutup açtım. Gece eve döndüğümüzde yerimde duramıyordum hala. Tül gibi kabarık eteklerinin yürürken uçuştuğu o yakası incili beyaz ay elbiseyi üstümden çıkartmak istemiyordum. Unutulmaz bir geceydi. Işıktan bir salonda birbirinden güzel kumaşların göz alıcı renkleriyle, müziğin büyüsüyle herkes kendinden geçmişti. Ama ya ben? Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de onun çıka gelmesi, o beklenmedik hediye, o tuhaf not, yelpaze sözlüğü. Çılgın bir adam diyordum içimden sürekli. Gerçekten çılgın. Yalan söylemiyordu. Gerçekten aşıktı. İşte o gün takside söylediklerim bir kulağından girip ötekinden çıkmıştı belli ki. Operayı bahane edip yine soluğu burada almıştı. Bütün bunlar benim için diye düşünüyordum. Acaba arar mıydı? Turgut'un nereye gittiğini biliyordu tabii, yalnız olduğumu. Bunu da yapar mıydı? Hiç şaşırmam. Bu mutluluğu anlatmak mümkün mü? Daha önce hiç görmediğiniz tanımsız bir güzelliğe yalnızca yaklaşmak. Biraz daha, biraz daha bir ürkek, şaşkın, acemi, öylesine bir ucundan dokunuvermek. Aslında hepsi bu kadar çıktı. Ama o bile, yalnızca öyle yakına gelmek, dokunmak bile ayaklarımı yerden kesmeye yetiyordu işte. Yanımda olmasını ister miydim? Onunla birlikte olmak, konuşmak, sabaha dek ateşin başında, bana onca zaman konuştuklarımızın dışında kalanları, yani asıl gerçeği, hayatını, çocukluğunu, onu böylesine çılgınca davranmaya iten anıları, ilk kravatını taktığı günü, okuldan kaçtığı zaman ne yaptığını, askere gidişini, sonra kalbinden geçenleri. Bir anda aramızdaki bütün o duvarları kaldırıp, söylenmesi ve söylenmemesi gerekenleri unutup aklına geldiği gibi bütün duygularını anlatmasını. İster miydim? Bilmiyorum. O an bunları düşünmüyordum bile belki. Yalnızca böylesine uzak bir dokunuş, gözlerin karşılaşması, yelpazeyi yüzümde tutarken bana bakışı, gözlerimi kaçırmam. Acaba ne demek istediğimi anladı mı? Bir an ne yapacağımı bilemeyip öylece kala kalması, kalabalığın içinde çaresiz uzakta durup başkalarıyla konuşması. Belki de bu kez gerçekten durması gerektiğini düşünüyor. Sonra biz ayrılırken arkama dönüp bakacağımı sanması. Eminim beklemiştir dönmenim ama dönmedim tabii. Hala kulaklarımdaki o şarkı. Bir anda yanımdan geçerken duyduğum o ürperti. Evet, yalnızca bunlar da o an yaşadım. Öyle güzeldi ki. Gerçek olan hiçbir şey o benzersiz duygunun yerini alamaz. Eve geldik. İçimden dans etmek, boşlukta dönerek kaybolup gitmek gibi garip şeyler geliyordu. Hiç bilmediğim bir sarhoşluk içindeydim. Yanındakilerden ayrılmayacağını biliyordum. Büyükelçi bir davet veriyordu. Oraya gidecekler ve geç saatte yine hep birlikte otele döneceklerdi. Aileyle oturup uzun uzun konuştuk. Sabahın ilk saatleri olduğunda biz hala çocukluk günlerimizdeki gibi her şeyi unutmuş, kimi zaman gözlerimiz dolarak, kimi zaman kahkahalar atarak eski zamanı konuşuyorduk. Onun büyük bir heyecanla aylardır üzerinde çalıştığı şifrelerden, hazırlayacağı kitaptan, birkaç yıl içinde ortaya çıkacak o eski zaman kentinden, bilinmez ülkelerin büyülü zamanına yaptığı o eşsiz yolculuktan söz ettik. İkimiz de aklımın başka yerde olduğunu biliyorduk tabii. Ama sevgili arkadaşım bana hiçbir şey sormadı. Ben de artık daha fazlasını söylemedim. Bunun bir oyunun sınırlarını çoktan aştığını ikimiz de fark etmiştik. Ve belki de bu yüzden artık derinlerde bir yerlerde hep duran o endişeyi dile getirmemek için susuyorduk. Yarım yamalak bir uykunun ve karışık, çözülmez bir rüyanın ardından uyandığımda yorgun değil, aksine mutlu ve heyecanlıydım. Sanki o yelpaze ile küçük not birdenbire beni yeryüzündeki bütün insanlardan ayırmış, bir anda bambaşka biri yapmıştı. Ve sanırım o acıklı aşk hikayesinden kendime bir pay çıkartamamıştım. Gözüm sürekli telefondaydı. Kahvaltıdan sonra kahvelerimizi içerken öğleye doğru telefon çaldı. Koşarak açtım, sesimi toparlamaya çalıştım çünkü konuşamayacak gibiydim. Ama karşımda Turgut vardı. Beklenen telefonun gelmeyeceğini de ondan öğrendim. İstanbul'da olaylar çıkmış, halk sokaklara dökülüp dükkanları yağmalamış, sıkı yönetim filan ilan edilmişti. Dediğine göre ortalık harabeye dönmüştü. Tabii Fuat'ın apar topar geri döndüğünü anlamak zor değildi. Biraz sonra geliyorum, akşam hep beraber yemeğe çıkarız diyordu Turgut. Yüzümün düştüğünü görünce Ayla merakla baktı. Anlattım. Güldü. Tarih bile sana karşı dedi. Öylesine söylenmiş bir sözdü işte. Onun her zamanki şakalarından biri. O an kim üzerinde dururdu ki? Evet, tarih. Sanki o günlerde bütün dünya yeniden birbiriyle savaşmaya başlamıştı. Milyonlarca insanın ölmesinden çıkartılan tek sonuç, herkesin daha çok silah yapmaya çalışmasıydı. Her gün gazeteler yeni ve görülmemiş güçte bombalardan söz ediyordu. Her yandan yeni savaşların, çatışmaların haberleri geliyordu. Krallar devriliyor, diktatörler yerlerini yenilerine bırakıyor, polisle halk karşı karşıya geliyor, bombalar patlıyor, insanlar ölüyordu. Sanki o toplu delilik hali geri geliyordu. O yıl Kıbrıs'tan Cezayir'e, Süveyş'ten Macaristan'a kadar her taraf yangın yerine dönmüştü. Meydanlarda hep ellerinde parkatlar taşıyan kalabalıklar vardı. Savaşa karşı izliyorlardı. Kendi devletlerinin uzakta, görmedikleri ülkelerde yaptığı savaşlara karşı, kendi ürettikleri bombalara karşı yürüyorlardı. Ama onların sesini kimsenin dinlediği yoktu. Nereye gitsem o şarkı çalıyordu. Que sera sera. Ayla'nın dediği gibi. Her şey olacağına varır. Öyleydi gerçekten de. İnsan yaşadığı zamanı neler getireceğini bilemiyordu. Tıpkı küçük bir çocukken büyüyünce neler olacağını bilemediği gibi. Bu garip dünyanın nereye gideceğini, basit bir sokak gösterisinin nelere yol açacağını, çılgının birinin bir gün bir yerde nedensiz biçimde çektiği tetiğin nasıl bütün insanlığı sonu gelmez bir savaşa sürükleyeceğini kim bilebilirdi ki? Budapeşte de insanlar takların üzerine çıkmışlardı. Yalnızca yumruklarıyla tanklara vurmaya çalışıyorlardı. İstanbul'dan, Ankara'dan da boykot ve yürüyüş haberleri geliyordu. Ama buradakiler daha çok Monroe'nun niye gözlüklü yazarla evlendiğini konuşuyorlardı. Hiç unutmam, Merlin'in o yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Elinde kocaman bir kitap, Joyce'un o anlaşılmazlığıyla ünlü Ulysses'i. Fotoğrafçının bir oyunu muydu, yoksa sarışının aslında aptal olmadığını mı anlatmak istiyorlardı bilmem. İşte Grace Kelly evlenmişti. Sonunda filmlerdeki rüya gerçek olmuştu. Prens onun elinden tutmuş, sarayın balkonundan halka gülümsüyorlardı. Yerlere kadar uzanan tül duvaklı gelinliğin içinde gerçekten de rüya gibi güzel görünüyordu. Kimsenin fazla zamanı yoktu başkalarının acısıyla uğraşacak. İşte ölüp giden insanlarla ilgili birkaç satır yazıyordu gazeteler. Bazen birkaç dakikalığına okuyanları üzecek bir çocuk fotoğrafı yer alıyordu. İstanbul'dan o haber gelince Ayla'ya, ''Neler oluyor, bütün dünya çıldırdı mı? Neden herkes birbirini öldürmek istiyor?'' diye sormuştum. ''Kim bilir?'' demişti. ''Belki de dünyayı gerçekten de fazla yaşamaya değer bir yer olarak görmüyoruz. Yoksa binlerce yıldır her şeyimizi başkalarını yok edecek silahlar bulmaya mı harcardık?'' Operadaki geceden birkaç gün sonra Ayla geri döndü. Giderken bana, aklını başına topla diyeceğim ama işe yarar mı bilmem dedi. Aman sen de ciddiye aldın iyice, çok sıkılıyorum, biraz eğlenmeye hakkım yok mu, büyütme bu kadar diye cevap verdim. Anlatması gerçekten zor ama kendi kendime de hep böyle söylüyordum. Bir yandan hiç de dalga geçmediğimi biliyordum ama Bir yandan da bütün bunların hala bir oyun olduğunu sanıyordum. Öte yandan ondan gelecek haberi bekliyor, bir yandan ses çıkmadıkça, aman canım herhalde o da farkında bunun ikimiz arasında gizli bir oyun olduğunun, koskoca adam herhalde ciddi değil diye kendimi avutuyor. Bir yandan da niye hala aramadı diye içimden ona nasıl kızıyordum. Bir daha seferi ona neler yapacağımı bile kuruyordum içimden. Görürdü bak, beyefendi aklını estikçe bana gelip böyle kur yapacak, sonra da ortadan kayboluverecek. Ben de burada onu bekleyeceğim. Hiç de beklemiyordum. Sonra aklıma geliyordu ki, zaten işaretlerin hepsini geri çevirmiştim. Kim bilir belki de artık kesinlikle vazgeçmişti. Böyle bir durumda insan karşısındaki kadından bir ışık göremezse nasıl ısrar eder? Aman ben de ne aptalım. Sen tut yelpazeyi öyle tut. Adam ikidir kalkıp geliyor. Ne yollar buluyor. Kim bilir ne çok uğraşıyor. Ne yalanlar söylüyor. Karşılığında da beş karış surat. Of, iyi ama bu da bu kadar budala mı canım? Herhalde yelpazeyi ardına kadar açıp sana aşığım peşimden gel diyecek halim yoktu. İşte böyle okullu kızlar gibi tuhaf gelgitler içindeydim o günlerde. Günler ne beklediğini bilmeden, ne yapacağımı bilmeden öylesine geçip gidiyordu. İki hayatım vardı. Biri yalnızca içimde, kimsenin haberi yok. Sanki kendi kendimin sırdaşı gibiydim. Sanki o bir başkasıymış gibi oturup kendimle konuşuyordum. Bazen ona akıl veriyor, bazen vazgeçip ne isterse yapmasını söylüyordum. Bu delilik miydi? Yok canım, ben her şeyin farkındaydım aslında. Tabii onu istiyordum. Hem de inanılmayacak kadar çok, kimseyi istemediğim kadar çok. Küçük bir kızken birdenbire evli bir kadın oluvermiştim. Ama birini gerçekten istediğinizde, bedeninizde bile başta sizi ürkütecek şeyler olup bittiğinden haberim yoktu. Belki haberim vardı ama bunu ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Oysa şimdi, bütün o büyük sözlerin boşuna olduğunu, insanın bütün bedenini saran gizli bir titremenin, sanki ruhu bedeninden çıkıyormuş gibi bir duygunun önüne geçmenin elinizde olmadığını anlıyordum. Kadınsı giysiler almaya bile onu tanıdıktan sonra başlamıştım. Hiç karşılaşmasak bile hala her gün sanki onun için yeniden giyiniyor, her sabah aynanın karşısına onun için geçiyordum. Çünkü biliyor musunuz, insanın neler yaşadığı çok önemli değil. Önemli olan ne hissettiğidir. Ben onunla sanki her şeyi yaşıyormuş gibi hissediyordum. Ama bunun gerçeğe dönüşmesinden korkuyordum. Çünkü o zaman bu büyü bozulacaktı. O zaman heyecan endişeye dönüşecekti. Yakalanmaktan korkan suçlular gibi kaygı içinde yaşamaya başlayacaktım. Vicdan azabı duyacaktım. Bütün bunları bildiğim için de böyle kendi başıma sürdürdüğüm bir hayal bana yetiyordu. Evet, eğer o bir şeyler yapmasa, her şey böyle başladığı gibi kalır ve yıllar sonra hatırlandığında bedeninizden o ürperti değilse bile gölgesi geçerdi. Herkesin böyle yaşanmadan kalmış masum bir anısı yok mudur? Nedir ki masumiyet? O günlerde içimde uçuşan renkler, dünyayı yeni bir dille okuyabilirmiş gibi heyecanla yeniden keşfetmek, ayaklarımı yerden kesen ama aslında benim elimde olmayan, sanki bir hediye gibi bana verilmiş o duygu masum değil miydi? Ama eğer bu gizli hediyeler birilerinin kandırıldığı bu ikili oyun devam ederse, düşündüğüm zaman bile başımı döndüren o öpüşmeye giderse kirlenecek miydi? Ayla döndükten sonra bana uzun bir mektup yazmıştı. Sanki olacakları bilirmiş gibi uyarmaya, engel olmaya çalışıyordu. Sevgili arkadaşım, unutulmuş bir zamanın ıssız günlerinden çıkıp birdenbire senin yanına, dünyanın merkezine gelince şaşkına döndüm. Seninle geçirdiğimiz o neşeli günlerin ardından şimdi yine bu büyük yalnızlığa dönünce içimi derin bir hüzün kapladı. İnsan hep kendi kendine nereye ait olduğunu soruyor. Bir köşecikte kendisine kurduğu dünyada kaçırdığı sayısız yaşam parçacığını unutup ömrünü tüketiyor. Bir keresinde söylemiştim ya, sen dünyayı geziyorsun, ben de zamanı. Annemin okula girdiğim zaman ağlayıp, gördün mü kızım ola ola mezar kazıcısı oldu deyişini unutamıyorum. Haksız da değilmiş. Ben kazarak, sen gezerek dünyanın merkezini bulacak mıyız acaba? Ne dersin? Seni yıllar sonra ilk kez böylesine neşeli, heyecanlı görmek beni çok sevindirdi. Ama söylemem gerekiyor ki aynı zamanda çok korkuttu. şu durmayan dilimi tutup fazla bir şey söylememek için kendi kendime kaç gecedir direndiğimi herhalde tahmin edersin. Hem zaten söylesem ne olacak? Ne zaman beni veya bir başkasını dinledin ki sen? Burada geceleri sanki şarkı söylermiş gibi uğultuyla soğuk bir rüzgar esiyor. Birkaç güne kadar eşyalarımızı toplarız. Yağmur çoktan başladı bile. İstanbul'a dönüp biraz da kağıtların, kitapların arasında çalışmam lazım. İpuçlarını bir araya getirip cinayetleri çözen dedektifler gibi bu geçmiş zaman bulmacasında kimin kim olduğunu anlamak için, bizi anlatmaya çalıştıkları hikayelerini anlayabilmek için. Zor görünüyor ama bakma sen, aslında bulmaca çözmek gibi bir şey. Sonra baharda Venedik'te bir kongre var ama bana göre tatil sayılır. Keşke atlayıp gelsen, ne güzel olur. İçimde büyük bir korku var. Bu çocuksu oyunun, bu imkansız hayalin seni üzeceğinden korkuyorum. İnsan hiç bilmediği bir şeyle karşılaşınca bazen dünyayı unutuverir. Bazen uzaklaşmak en iyi yoldur. Önümüzdeki hafta dönüyorum, ararım. Güzel gözlerinden öpüyorum. Ah sevgili arkadaşım. Aslında inanmadığı şeyleri söylerken nasıl da eli ayağına dolaşır. Dünyanın merkezini bulabilecek miyiz diye sormuş. Böyle bir merkez var mı gerçekten? Artık orada sapasağlam duracağımız, ayağımızı güvenle yere basacağımız, her şeyin bundan böyle bizim çevremizde döndüğünü göreceğimiz bir yer var mı? Hem doğrusu boşuna telaşlanıyordu. Yelpazenin arkası gelmemiş, bir iki telefon konuşması da yine ciddiyet ve uzaklık içinde geçmişti. Türkiye'den gelen haberlere bakılırsa ortalık iyice karışıktı. Bu karışıklığın içinde onun da başına bir şeyler geldiğini, hakkında söylentiler çıktığını, hedef olduğunu duyuyordum. O kış evliliğimizin de son kışı sayılır aslında. Turgut kendisini iyice işe vermiş, belki artık o da benim gönülsüzlüğümden sıkılmış, odalarımız ayrılmış, birbirine saygılı iki arkadaş gibi yaşamaya başlamıştık. Bunu dışarıya belli etmiyorduk. Aslına bakılırsa kendi kendimize bile belli etmiyorduk. Bu nasıl olur şimdi ben de anlayamıyorum ama sanki aramızda her şey yolunda gidiyormuş, böyle olması çok doğalmış gibiydi. Benim için çok sıkıntılı, karanlık, kasvetli bir kış geçti. İyice içime kapandım. Kitaplarla, kendi başıma gündüz gittiğim filmlerle, yardım derneklerinde katıldığım çalışmalarla geçip giden günler. Kendi kendine içimde başlayan o heyecan öylece sönüp gidiyordu. Ama niçin? Evliliğimi korumak için mi? Yalnızca korktuğum için mi? Ondan beklediğim ısrar gelmediği için mi? Doğrusu şimdi o kışı çok fazla hatırlamıyorum. Sanki o derin sis, o bitmek bilmez yağmurlar, uzun, bölümlü pencerenin arkasında oturduğum karanlık öğleden sonralarını dağılmış bir fotoğrafa çevirmiş belleğimde. Baharın ilk günlerinde aile yeniden aradı. Ben de birkaç günlüğüne de olsa hala çiçeklerin açmadığı bu şehirden uzaklaşmanın iyi geleceğini düşündüm. Her şey ayarlandı, kalktım bir cuma günü Venedik'e gittim. Beyaz güneş gözlüklerim gözümde, başımda siyah puanlı beyaz bir eşarp, ipek beyaz bir gömlek, siyah bir pantolon, beyaz ayakkabılarla kiraz pazarından geçerken bana kırmızı güller uzatan ve önce İtalyanca sonra yarım yamalak İngilizce bir şeyler söyleyen sevimli genç adamları arkamda bırakıp meydana çıktım. O kasvetli aylardan sonra birdenbire ışıl ışıl bir havada, denizin kokusunun, canlı bağırışmaların, pazar yerindeki renklerin, laf atmaların, satıcıların söylediği şarkıların arasından geçerken bir anda yeniden eski halime, eski neşeme döndüğümü fark ettim. Sevindim. Kararlaştırdığımız yere geldim. Söylediği kafe şuralarda bir yerde olacaktı. Uzaktan gördüm. İşte orada meydana bakan sandalyeler bana Proust'un kahvesini içtiği yerde randevu vermişti. Dışarıya dizilmiş masalardaki renkli kalabalığın içinde gözlerim onu aradı. Ama inanılmaz bir şey oldu. Ve karşımda Ayla'yı değil, onu buluverdim. Turistler gibi giyinmiş, güneş gözlüklerini takmış, başında Panama şapkayla yuvarlak bir masaya oturmuş kahvesini içiyordu. Bir an hayal görüyorum sandım. İnsanın yanındakine beni çimdikle dediği anlardan biriydi işte. Ama yanımda beni çimdikleyecek kimse yoktu. Ne yapacağımı bilemez halde öyle şapşal gibi kala kaldım. Bir yandan gerçekten o mu diye bakıyordum, bir yandan gözlerim hala etrafta aileyi arıyordu. Beni görünce ayağa kalktı. Tam karşıma gelip durdu. Üstünde gök mavisi bir gömlek, beyaz bir pantolon vardı. "Ne o küçük hanım, şaşırdınız mı? Dünya küçük, şu rastlantıya bakın," deyip beni yine omuzlarımdan tuttuğu gibi kaldırdı, yanaklarımdan öptü. Kıpkırmızı oldum, dilim tutuldu. Nasıl masaya geçip oturduk, garsona ne söyledik hiç bilmiyorum. Neden sonra aileyle buluşacağımızı, nerede kaldığını sormaya başladım ve fark ettim ki yine o her zamanki haliyle muzır muzır gülümsüyor. "Sizi çok seven bir arkadaşınız var ama biraz zorlu. Bize yalnızca 2 saat zaman verdi. Tam 2 saat sonra sizi otele onun yanına götürmeye söz verdim." "Bu nasıl olur?" dedim. "Olmayacak şey yoktur. Demek ki kaderde Venedik'te benimle gondola binmek varmış. Artık bu kadar eziyete katlanıverin," dedi. Arka arkaya sorular yağdırıyordum. "Hiçbir şey anlamadım. Onu nasıl buldunuz? Nasıl öğrendiniz? Benim geleceğimi kim söyledi?" "Durun canım, nefes alın biraz. Yoksa beni gördüğünüze sevinmediniz mi?" "Sevindim ama bu nasıl oldu onu anlamaya çalışıyorum." "Benim elim biraz uzundur, kulağımda delik," dedi. "Arkadaşınızın burada sizinle buluşacağını duydum. Ben de size bir sürpriz yapmak istedim." "En yakın arkadaşım bile bu işin içinde, öyle mi? Ben ona gösteririm," dedim. "Ama ne olur ona bir şey yapmayın. Zaten ikna edene kadar neler çektiğimi bir ben bir Allah bilir." Hep böyleydi. İlk karşılaştığımız zaman mutlaka "siz" diye konuşurdu benimle. Sanki her keresinde yeni tanışmışız gibi. Oradan kalkıp biraz yürüdük. "Her görüşümde hayal edebildiğimden güzel olduğunuzu görüp bir kez daha şaşırıyorum," dedi. Bense gondola binmek için beklerken bile hala konuşamıyordum. Nasıl olup da aileyi bulduğunu, buraya nasıl geldiğini, nasıl davranmam gerektiğini düşünüyordum. Kalbim yerinden çıkacak gibi çarpıyordu. Hani insanın çok sevindirici bir haber alıp bunu başkalarına anlatmak için deli gibi heyecanlanmasına benziyordu. Onun böyle bir çılgınlık yapması, kim bilir nereden kalkıp beni görmeye gelmesi inanılacak şey miydi? Bu delilikten başka neydi? Ama işte zaten ayaklarınızı yerden kesen, hayatın gerçekten de unutulmaz güzellikte anlarla dolu olduğunu hissettiren de hep bu delilikler değil midir? Güneş o serin bahar sabahı suyun üzerinde dalgalanan resimler çiziyor, gondolcu gür sesiyle hüzünlü bir şarkı söylüyor, bir masal kentine benzeyen o sular ülkesinde süzülürken o yanımda oturmuş elimi tutuyor. Sanki çok doğal bir şeymiş gibi, sanki yıllardır birlikteymişiz gibi, ikimiz de bunun çok önceden olacağını bilirmişiz gibi. Henüz 1 saat öncesine kadar aklımın ucundan bile geçmeyen bu buluşma, sanki zaten alıştığımız bir şeymiş gibi. Dar kanalların arasından geçerken, iki yanımızdaki eski evlerden birinin pencerelerinden sarkmış bir kadın çamaşırlarını asıyor. Rengarenk çamaşırların altından geçerken, bize anlamadığımız bir şeyler söylüyor bağırarak. Gondolcu ona cevap veriyor, biz de el sallıyoruz. "Bak şuraya bak," diye eliyle uzaktaki bir iskeleyi gösteriyor. Siyahlar giyinmiş kadınlar, adamlar, beyaz giysiler içinde küçük nedimeler, gelinle damadın peşinden büyük, pek süslü bir saltanat kayığına biniyorlar. İskelede bekleyen davetliler onlara buket buket çiçek atıyor. Mavi beyaz çizgili gömlekler giymiş, hasır şapkalar takmış 2 gitarist onlara buradan duyamayacağımız bir şarkı çalıyor. Siyah kayık üzerlerinde renkli şeritler olan büyük kazıkların yanından yavaşça uzaklaşırken onlar hala el sallamaya ve şarkı söylemeye devam ediyor. Eğer dar kanalların arasından geçerken çamaşırlarını asan, kırmızı çiçeklerin sarktığı yeşil panjurlu pencerelerden bağıra çağıra birbirleriyle konuşan kadınları da görmesem, bu anın gündelik bir hayatla bir bağlantısı olduğuna, gerçek olduğuna, bu kentin gerçekten de yaşayan, yeryüzünde bir yer olduğuna beni kimse inandıramaz. Evet, orada, o serin bahar sabahı, rüya yeniden başlıyor. Bir rüya bile bu kadar güzel olamaz. İnsanın suların içindeki bu eski zaman kentinde bir masalda mı, yoksa gerçekte mi olduğunu karıştırması zaten şaşırtıcı değildi. Sanki her şey benim rüya ile gerçeği karıştırmam için kurulmuştu.